her zamanki ses, her zamanki tempo.
RSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin.
Murat Erdin'den her sabah Türkiye'nin gündemine cap canlı bir bakış.
Bugün de ölmedim. Allah Allah, çok ilginç diyor.
Önemli ayrıntılar, farklı konuklar.
Murat Erdin, Brüksel'den sevgiler.
Ankara saatimiz geldi, Ankara ile konuşalım. Pekala, Arda Acaröz, Burası Türkiye muhabiri.
Murat Erdin'le Burası Türkiye her sabah 7.30'dan 9.30'a RSFM'de.
Murat Erdin'le Burası Türkiye başlıyor.
Efendim günaydınlar, hoş geldiniz. Bugün 19 Nisan Salı, RSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin. Bugün neler konuşacağız? Bugün Türkiye'nin gündemini, dünyanın gündemini her sabah olduğu gibi 7.30'dan 9.30'a kadar konuşmaya devam edeceğiz sevgili dostlar. Diploma kiralayanlara verilen cezalar artıyor. Türkiye'nin gündemine bu program taşımıştı diploma kiralanmasını sevgili dostlar. İstanbul Eczacılar Odası Başkanı'yla da konuşmuştuk. Daha doğrusu Eczacılar Federasyonu Başkanı programımıza katılmıştı. Bunun ağır bir suç olduğunu ve daha da ağırlaştırılması gerektiğini söylemişti. Sağlık Bakanlığı hemen adım attı. Ayrıntıları birazdan aktaracağız. Türkiye'de gözde meslekler hangileri? Acaba insanlar dükkan açmak istedikleri zaman, iş kurmak istedikleri zaman daha çok hangi konuda dükkan açıyorlar? Hangi konunun bayiliğini yapmak istiyorlar? Ne dükkanı açıyorlar? Ne esnaf olmak istiyorlar? Sevgili dostlar, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nun istatistikleri var. Aktaracağız. Amerika'da New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara, sevgili dostlar, yeni bir iddianame yazdı. İşin içinde Reza Zarrab'ın da olduğu yeni iddianame. Sevgili dostlar, Türkiye'de var. Yani Reza Zarrab'ın sadece Amerika karşıtı işlediği suçlar yok yeni iddianamede. Türkiye ile bağlantılar da var. Başka neler var aktaracağız. Hep İstanbul kültüründen, İstanbul ruhundan, İstanbul'u korumaktan, kollamaktan söz eder yöneticiler. Sevgili dostlar, valiler, belediye başkanları, İstanbul'daki yerel yöneticiler de acaba çok küçük bir araştırma yapıp hemen görüverdik. İstanbul'daki siyasi partilerin il başkanları acaba nereli? İstanbul valisi acaba nereli? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı acaba nereli sevgili dostlar? İstanbul'u kurtarmaktan söz eden, İstanbul'u her fırsatta çok sevdiklerini, aşık olduklarını söyleyenler, İstanbul'u yönetenler ve yönetmeye talip olanlar ve siyasi partilerin İstanbul il başkanları sevgili dostlar. Acaba aralarında İstanbullu var mı, yok mu? Araştırdık Burası Türkiye farkıyla. Birazdan aktaracağız. Ve yine taciz haberleri var, taciz haberlerini aktaracağız. Milliyetçi Hareket Partisi'nde kongre tarihi değişti. 8 Mayıs olarak belirlemişti muhalifler. Kongreyi 15 Mayıs olarak ertelenmiş. MHP'de kongre tarihi 15 Mayıs olarak değişti. Milliyetçi Hareket Partisi'ni de konuşacağız. Dün hem Meral Akşener, genel başkan adaylarından Meral Akşener, hem de Ümit Özdağ. İki haber kanalında, iki televizyonda canlı yayındaydı. Meral Akşener Habertürk televizyonundaydı. Ümit Özdağ ise CNN Türk televizyonunda soruları yanıtladı sevgili dostlar. Programımızın içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi'ni de konuşacağız. Milliyetçi Hareket Partisi'nden tanıdığımız bir isim. Refah Yol hükümetinde de devlet bakanlığı yapmış bir isim. Sayın Gürcan Dağdaş. İlerleyen dakikalarda konuğumuz olacak. Spor dünyasındansa Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın açıklamaları var. Aziz Yıldırım bir basın toplantısı yaptı da ligin bitmesine 5 hafta kala bu basın toplantısının zamanlaması biraz garip. Yani bu basın toplantısını acaba Aziz Yıldırım neden yaptı? Fenerbahçe ile ilgili gündemde çok ciddi bir konu var mı? Yok. Bir kongre, bir kurultay var mı? Yok. Şike'ye benzer herhangi bir dava ile ilgili bir suçlama, bir süreç var mı? O da yok. Ama Aziz Yıldırım basın toplantısı yaptı ve hem bazı gazetecilere hem de Ersun Yanal'a derdi veriştirdi. Ve her sabah olduğu gibi gazetelerin manşetlerini ve birinci sayfa haberlerini aktaracağız. Sevgili dostlar, gün içerisinde programımızın süresi içerisinde meydana gelen sıcak gelişmeleri ve son dakika haberlerini de sizlere sıcağı sıcağına aktaracağız. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, işte bazı haberlerden başlıklar böyleydi. Dilerseniz artık tüm hızımızla Burası Türkiye'ye başlayalım.
Her zamanki ses, her zamanki tempo. Burası Türkiye.
RSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin.
Murat Erdin'den her sabah Türkiye'nin gündemine cap canlı bir bakış.
Bugün de ölmedim. Allah Allah. Çok ilginç diyor.
Önemli ayrıntılar, farklı konuklar.
Murat Erdin, Brüksel'den sevgiler.
Ankara saatimiz geldi. Ankara ile konuşalım. Pekala, Arda Acöröz, Burası Türkiye muhabiri.
Murat Erdin'le Burası Türkiye her sabah 7.30'dan 9.30'a RSFM'de. Sakın kaçırmayın.
Saatlerimiz 7.36, herkesin dinlediği radyo programıyla karşınızdayız. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, çok teşekkür ediyorum bize katıldığınız için, bize kulak kabarttığınız için. Bakın, yeni bir mülteci dalgası daha geliyor diyor bağımsız sivil toplum örgütleri. Suriye'de zor durumdaki insanlara sağlık hizmeti sunan, sınır tanımayan doktorlar örgütü yeniden alevlenen çatışmalar nedeniyle Türkiye'nin yeni bir mülteci dalgasıyla karşı karşıya olduğunu duyurdu. Örgüt, Avrupa Birliği ile Türkiye'ye de yurtlarından kaçmak zorunda kalan insanların can güvenliği konusunda ortak hareket etmeleri çağrısında bulundu. Ama Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ortak hareket etmek gibi bir derdi yok. Avrupa Birliği'nin en önemli derdi, aman Türkiye'den kendisine mülteci gelmesin. Aman Ege Denizi kıyılarından Yunan topraklarına mülteciler ayak basmasın. Bize ne kadar az mülteci, ne kadar az Suriyeli gelirse o kadar iyi diyor Avrupa Birliği. Dolayısıyla sınır tanımayan doktorlar örgütünün bu çağrısına Avrupa Birliği'nin kulak vereceğini hiç sanmıyorum. Avrupa bırakın mülteciyi, neredeyse Müslüman görmek istemiyor sevgili dostlar. Hem Avrupa hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bakın, Kaliforniya Üniversitesi son sınıf öğrencisi bir Arap genci amcasıyla telefonla konuşurken, tabii Arapça konuşuyor sevgili dostlar. Arapça konuştuğunu duyan bir başka yolcu bazı kelimelerin onu terörist olarak gösterdiğini düşünerek, mesela ne bileyim, şahit kelimesini kullanmış, inşallah kelimesini kullanmış. Bunları tabii televizyonda, sosyal medyada bazı teröristlerin kullandığı kelimelere benzediğini duyunca başka bir yolcu, ay uçakta terörist var diye hemen polisi çağırmış. Ve kadın yolcunun şikayeti üzerine yolcu, Arap yolcu, güvenlik görevlileri tarafından derhal uçaktan indirilmiş. Güvenlik görevlileri köpekler yardımıyla, polis köpekleri yardımıyla Arap öğrencinin üzerini aramış ve uçağa bir daha binemeyeceğini söylemişler. İşte artık özellikle son terör saldırılarından sonra sevgili dostlar, Avrupa Birliği topraklarında ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yükselen İslamofobik eylemler böyle. Yani İslam karşıtlığı sevgili dostlar. Uçaktan indirmeler, namaz kılan insanları görünce sanki kötü bir şey yaptığını düşünmeler. Ve tabii ki yapılan açıklamalar. Dün de Almanya'dan benzer açıklamalar geldiğini söylemiştim. Almanya'da faaliyet gösteren bir siyasi partinin Almanya'daki camilerin, ezanın, minarelerin yasaklanması konusunda girişimde bulunduğunu da aktarmıştım. Yine taciz haberleri var sevgili dostlar. Adana'da bir ortaokulun kantinini işleten 55 yaşındaki F.A. adlı bir adam 10 kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmiş. Evet, Adana'da yaşanmış bu olay. Bir ortaokulunun kantinini işletiyormuş bu vatandaş. 55 yaşındaki F.A. adlı tacizci 10 kız öğrenciyi taciz etmiş. 8. sınıf öğrencisi 3 kız bir hafta önce okul idaresine giderek kantini işleten evli ve 3 çocuk babası F.A.'nın kendilerini taciz ettiğini söylemişler. Yönetimin ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ihbar etmesi üzerine F.A. polis tarafından gözaltına alınmış. F.A.'nın taciz ettiği ancak korktukları için sustukları belirtilen 7 kız öğrenci daha kantinciden şikayetçi olmuş. Bakın. Genelde bir korku oluyor tacizcileri aileye söylemek, öğretmenlere söyleme konusunda. Bu konuda çocuklara psikolojik yardım yapmak lazım. Çocukları desteklemek ve cesaretlendirmek lazım. Yoksa ortaya çıkmıyor sevgili dostlar. Ortaya çıkmıyor. 3 kız öğrenci cesur davranıp okul yönetimine ve ailelerine söylemiş. Ama kalan 7 kız öğrenci bakın korktukları için söyleyememişler. Türk toplumunun kız öğrencilere, özellikle kız çocuklarına yönelik baskısı da var. Bu da korkutuyor. Hani kız çocuklarına yönelik şöyle bir baskı vardır ya, sen mutlaka işte gülmüşsündür, yüz vermişsindir, bir şey yapmışsındır da adam sana tacizde bulunmuştur veya adam sana bir şey yapmıştır diye. Kız çocukları da maalesef Türkiye'de böyle yetiştiriliyor. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, Rıza Sarraf, İran asıllı Türk iş adamı ya da eski adıyla Reza Zarrab, Amerika'da biliyorsunuz kara para aklamak ve İran ambargosunu delmek suçlamasıyla gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara, Miami'de tutuklanan Reza Zarrab'a ilişkin hazırladığı iddianameyi yenilemiş ve mahkemeye sunmuş. Yeni bir iddianame yazmış Amerikalı Başsavcı. Başsavcı iddianameye New York'la birlikte Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve her nerede bu suçlar işlendiyse ifadesini de eklemiş. Yani yeni iddianamenin içinde artık Türkiye de var. Başsavcı Preet Bharara 15 Aralık'ta mahkemeye mühürlü olarak sunduğu 21 sayfalık iddianamede bazı değişiklikler yapmış ve yeni iddianameyi 30 Mart'ta Amerikan Federal Adalet Sistemi resmi kayıtlarına sunmuş. Yeni iddianamedeki 13, 15, 19 ve 22. paragrafların her birinde yapılan rötuşla New York'la birlikte, bakın Reza Zarrab için söylüyor bunu, New York'la birlikte Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve her nerede bu suçlar işlendiyse ifadesini eklemiş. Hürriyet gazetesinden Razi Canıklıgil'in haberinden okuyoruz. İlk iddianamenin birinci suçlama bölümünde Zarrab ve arkadaşlarının Amerikan çıkarlarına karşı komplo kurmak için işbirliği yapmak, İran'a karşı uygulanan uluslararası ambargoyu delmek, banka sahteciliği yapmak ve kara para aklamak suçlarının Amerikan yargı bölgesi dışında başladığı da belirtilmişti. Bu arada Reza Zarrab ne yapıyor? Miami'de tutuklanmıştı ve New York'a nakledilecekti. New York cezaevine nakledilecekti. Hala nakledilmedi mi? Merak eden vardır. Dinleyicilerimizin arasında acaba Miami'de tutuklanan ve New York'a nakledilen Reza Zarrab New York'a nakledildi mi? Onu da söyleyelim. Efendim Reza Zarrab hala otobüs bekliyormuş. Hala. Şaka söylemiyorum. Ödenek yokluğu nedeniyle Amerika'dan bahsediyorum. Türkiye'de değil. Yani Türkiye'deki Bayrampaşa cezaevinden Metris'e naklinden bahsetmiyorum. Miami'den New York'a nakledilirken ödenek yokluğu nedeniyle Reza Zarrab 5 gündür otobüs bekliyormuş. Zarrab ilk durağı olan Tallahassee cezaevinde bir gece kaldıktan sonra götürüldüğü ikinci durağa Atlanta cezaevinde 5 gündür otobüs bekliyormuş. Zarrab ödenek yokluğu nedeniyle cezaevi otobüsleriyle aktarmalı olarak New York'a naklediliyormuş sevgili dostlar. Ne oldum değil ne olacağım diyeceksin sevgili dostlar. İstanbul'da trilyonluk köşklerde yalılarda oturan çok değerli Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab şimdi ödenek yokluğundan 5 gündür otobüs bekliyor. Hayırsever bir iş adamı olarak tanımlanmıştı Türkiye'de sevgili dostlar. Müteahhit bir iş adamı da geçtiğimiz günlerde hükümet yanlısı bir gazeteye verdiği röportajda Reza Zarrab'a madalya takmak gerekir demişti sevgili dostlar. İşte o yorumlar Türkiye'de. Burası Türkiye. Amerika'da ise durum farklı. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, geçtiğimiz günlerde diploma kiralamak diye artık bir sektör oluştuğunu sizlere aktarmıştık. Programımızda dile getirmiştik. Eczacılar Federasyonu Başkanı da programımıza bağlanmıştı. Daha sonra programla ilgili özellikle o diploma kiralanması ile ilgili bölümü de Sputnik Haber Ajansı internet sitesinde de duyurmuştu. Şimdi bakın, Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Diploma kiralayanlara verilen cezalar artırılıyor. Sağlık Bakanlığı başkasının diplomasını kiralayarak eczane açanların vatandaş sağlığını tehlikeye attıkları gerekçesiyle denetimleri sıklaştırma kararı aldı, cezaları da artırdı. Sağlık Bakanlığı'nın yeni düzenlemesine göre denetimlerde eczacının yerinde bulunmaması halinde 24 saat sonra bir denetim daha yapılacak. Diplomasını kiraladığı tespit edilen eczacı yasaya göre 5 yıl eczane açamayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilen ilaç bedelleri de faiziyle geri alınacak. Evet, bizim yaptığımız haberden sonra Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Eczacılara sıkı takip başlıyor. Tebrikler Sağlık Bakanlığı, tebrikler. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nun istatistikleri var elimizde sevgili dostlar. Dükkan açanlar acaba hangi dallarda dükkan açmayı tercih ediyorlar? En çok tercih edilen iş, meslek demeyelim çünkü meslek ayrıdır, iş ayrıdır. Örneğin inşaat mühendisliğinden mezun olmuş birisi inşaat mühendisliği dalında çalışırsa onun artık mesleğidir, değil mi? Çünkü hem okulunu okumuştur. Hem de profesyonel olarak o mesleği yapmaktadır. Ama bir okuldan mezun olup başka bir yerde çalışan insan için artık o meslekten çok bir iştir. Para kazanmayı daha çok sevdiği bir iştir sevgili dostlar. Türkiye'de en çok tercih edilen dükkanlar hangi konuda tercih ediliyormuş açılan işletmeler? Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nun rakamları var, aktaralım. Türkiye'de 2015 yılının gözde meslekleri bakkallık, bayilik ve büfecilikmiş sevgili dostlar. En çok açılan dükkanlar bunlarmış. 2016 yılının ilk 3 ayında da yine halkın en çok tercih ettiği işler, en fazla açılan dükkanlar bunlarmış. Yani bakkal dükkanı açıyormuş, vatandaşlarımız. Emekli olunca açıyorlarmış mesela bayilik. Yıllarca çalışıyor. Emekli olduktan sonra köşesinde de biraz para var. Bir bakkal dükkanı açıyor veya büfe açıyor, büfe. Büfede işte çay veriyor, kahve yapıyor, tost yapıyor. O şekilde sıcak parayla emeklinin yanında, emekli gelirinin yanında kendisine katkıda bulunuyor. Ya da ayarlayabilirse bir bayilik ayarlıyor. Toto bayiliği, piyango bayiliği gibi. İşte 2015 yılında da, 2016 yılında da en çok bu dükkanlar açılmış Türkiye'de. Bakkal, bayi ve büfe. Yani 3 tane B. 3 tane B. En çok tercih edilen 3 tane B. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir iş adamı, sevgili dostlar, inşaat yapıyormuş adam. Belediye sürekli moloz döktüğü, afriyat kamyonlarının toprak döktüğü yerler için kamyon başına ceza yazıyormuş sevgili dostlar. Hatta şimdiye kadar bu iş adamına 60 bin lira belediye ceza yazmış. İş adamı Hasan Yıldırım. İki kamyon toprağa kızmış artık, yeter demiş. Yani nereye ben molozları döksem, nereye toprağa döksem, atıkları döksem belediye bana ceza yazıyor. Belediye benimle uğraşıyor diye artık yeter, burasına gelmiş adamın. İki kamyon toprağa gitmiş, belediyenin önüne dökmüş. Bir türlü yer konusunda anlaşamayan ve belediye zabıtaları tarafından sürekli para cezası kesilen firma yetkilisi işte çağrıyı böyle bir protesto yapmakta bulmuş. Sevgili dostlar, benzer bir olay bana anlatıldı. Bakın, bir inşaat firması sürekli işte inşaat yaparken moloz çıkıyor değil mi? Hafriyat kamyonları, toprak, bunları bir yere dökmesi lazım ve belediyeden de yer göstermesi lazım. Fakat bir türlü yer göstermiyormuş ve çıkan molozlar da nereye dökülecek? Diğer iş adamlarının döktüğü, diğer müteahhitlerinin döktüğü yere dökmüş adam. Başka bir yer için söylüyorum. Başka bir yerden örnek veriyorum. Belediyenin adını söylemeyeceğim ama. Ama sürekli ceza yazıyormuş belediye zabıtaları. Tıpkı Samsun Vezirköprü'de olduğu gibi sürekli. Her toprak dökümünde kamyon başına ceza yazmış. Yüz binlerce lira ceza olmuş. Artık adamın burasına gelmiş, gitmiş diğer müteahhitlere demiş ki, ya kardeşim sizinle aynı yere döküyorum ama bana ceza yazıyor her kamyon başına. Size ceza yok. Neden? O iş adamları demiş ki, sen partiye üye oldun mu partiye? Hangi partiye? O da bende kalsın. Tahmin eden eder. İstediğiniz tahmini yapabilirsiniz. Partiye üye oldun mu demişler. Git üye ol. Gitmiş iş adamı partiye üye olmuş. Partiye üye olduktan sonra zabıtalarla ve belediyelerle arası harikulade olmuş. İşte burası Türkiye diyeceğimiz ikinci bir örnek. Samsun Vezirköprü'deki iş adamına da belki bu tavsiyeyi birisi yapmıştır. İstanbul'da otogarlar var biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi otogar demeye bin şahit isteyen Esenler'deki Büyük İstanbul Otogarı sevgili dostlar. O otogara insanlar girmeye korkuyorlar. Akşamları, sadece akşamları değil gündüzleri bile otogarın bir kat altına inin. Adam kesseniz kimsenin ruhu duymaz. Öylesine izbe, öylesine pis, öylesine karanlık bir otogar. İstanbul gibi bir metropole asla yakışmayan ve bir otogar ve nasıl bir mimar çizdiyse o otogarı sevgili dostlar. Sanki otogara otobüsler değil de küçük minyatür arabalar yanaşıyor. Espri yapmadan kahkaha efekti geliyor. Bizde böyle. Yani espri yapacağımı önceden anlıyor arkadaşlar. Sağ olsunlar. Otogarın altında koca koca kolonlar, koca koca direkler var sevgili dostlar. Otobüsler oradan manevra yapamıyorlar. Ama burası bir otogar. Yani mimar, mühendis nasıl çizdiyse bu otogarı sevgili dostlar. Otobüslerin gireceği yerin herhalde o zamanlar fi tarihinde bu otogar inşa edilirken otobüslerin boyu 1,5 metreymiş herhalde. 1,5 metre. Otobüslerin boyu bu kadar büyüyeceğini tahmin etmedik canım. Biz küçük çizdik. Aşağıya da koca koca kolonlar koyduk. İstanbul'un otogarı böyle sevgili dostlar. Zaten aşağısı karanlık. İnsanlar girmeye korkar. Otobüsler de girmez diye düşündük. Diye düşünmüş olmalılar herhalde bu otogar yapılırken. Neyse, Esenler Otogarı bir kenara. Anadolu yakasında da Harem Otogarı vardır biliyorsunuz. Şehirler arası yolcu otobüslerinin trafiğe takılmaması için yeni küçük otogarlar yapılırken düşünülen şey şu. Harem Otogarı'nı ne yapacağız? Harem Otogarı yıkılacak mı? Yoksa yeniden mi yapılacak? Harem Otogarı da 2018 yılına kadar taşınacakmış. Sevgili dostlar, Harem Otogarı başka bir yere taşınacakmış. Artık küçük cep otogarları yapılacakmış. Şimdi bakın, istediğiniz kadar cep otogarı, yok torba otogarı falan, böyle torba yasasından esinlenerek söylüyorum. Yapın istediğiniz kadar. Bu kadar büyüyen ve sınırları dışına taşan, plansız bir şekilde kocaman bir devasa bir alanda kendisini gösteren İstanbul'da nereye cep otogarı yaparsanız yapın, her zaman otobüs şirketleri kendi bildikleri yerden kalkmaya devam edecekler sevgili dostlar. Bakın her otobüs firmasının bir yazıhanesi ve yazıhanesinin önünde kaldırdığı bir servis var artık İstanbul'da. Otogarların, otobüslerin, servislerin toplu olarak kalktığı bir yer var mı? Yok öyle bir şey. Hangi otobüs şirketine bakarsanız bakın, kendi yazıhanesinin önünden servis kaldırıyor. Otobüs kaldırıyor hatta. Herkes istediği yerden servise binip otogara gidiyor. Mesela Dudullu'da neredeyse küçük bir otogar oluştu. Anadolu yakasından bahsediyorum. Gerçi otobüs şirketleri Dudullu'ya, Ümraniye'ye şey diyorlar. Ataşehir'de ofisimiz var. Ataşehir. Ne Ataşehir'i ya? Orası Ataşehir mi? Orası Ümraniye'ye bağlı. Ya Dudullu diyeceksin ya da Ümraniye diyeceksin. Ataşehir'le ne alakası var oranın? Esenler'de otogar var. Ali Beyköy'de otogar var. Harem'de otogar var. Ümraniye Dudullu'da otogar var. Kadıköy'de, İskele Meydanı'nda otogar. Ya zaten otobüs firmaları kendi bağımsız otogarlarını kafalarına göre yapmış durumdalar. İstanbul'da zaten herkes kafasına göre takılmıyor mu sevgili dostlar? Otobüs firmaları da zaten kafasına göre takılıyor. Her yerden küçük otogarlar, cep otogarları, servisler. Esenler otogarını kullanan kalmadı zaten. Kim kullanıyor ki? Orası otogar mı? Orası adeta mimari bir ucube. Açık söyleyeyim. Zaten İstanbul diye de bir şehir yok ki artık. Bir kenti kent yapan o kentin kendisinin doğurduğu kültürdür. Değil mi? Mesela Safranbolu kültürü vardır. Değil mi? Antalya kültürü, Eskişehir kültürü, o kenti kent yapan özellikler. Şimdi İstanbul'la ilgili ne var? İstanbul'un ortak kültürüne sahip olan insan var mı İstanbul'da? Hani ben İstanbulluyum, İstanbul'a sahip çıkıyorum diyen İstanbullu kaldı mı? Bir şehri şehir yapan budur. İnsanların kendi anılarına, kendi kültürlerine, kendi çocukluklarına sahip çıkmasıdır. Doğup büyüdüğü yerlere sahip çıkmasıdır. Birlikte büyümek, birlikte o kentin bağında, bahçesinde, arsasında top oynamaktır. Aynı binaları, aynı sokakları tanımaktır. Şehir kültürü böyle doğar kendi kendine. Aynı sinemalara gitmek, aynı okullarda okumaktır. Başka türlü insanlar birbirini tanıyamaz ki. Şimdi bakın, bugün İstanbul'u yönetenlere bakın. Acaba İstanbul valisi nereli? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı nereli sevgili dostlar? İstanbul'u yönetmeye aday olanlar. Mesela CHP İstanbul İl Başkanı nereli? Milliyetçi Hareket Partisi'nin İstanbul İl Başkanı nereli? Sayayım mı size bunlar nereli? Mesela İstanbul Valisi'ni söyleyeyim. Sayın Vasip Şahin. Bayburtlu kendisi. İstanbul Valisi Bayburtlu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı nereli? Sayın Kadir Topbaş. Artvinli, Yusufeli. Artvin Yusufeli. Peki AK Parti İstanbul İl Başkanı. Bakın partinin İstanbul İl Başkanı. Selim Temurci. O nereli? Rize Çayeli. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı nereli? CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Can Polat. Malatyalı, Malatyalı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin İstanbul İl Başkanı nereli? Mehmet Bülent Karataş. Nereli? Kars. Ya İstanbul'u yönetenler ve yönetecek olanların arasında bir tane İstanbullu yok. Sevgili dostlar, İstanbul'da doğmamış, İstanbul'da büyümemiş. İstanbul kimlere emanet? Burası Türkiye, burası İstanbul. Bir ara vereceğiz, aradan sonra buradayız.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek.
sıcak bir gelişmeyi aktarmıştık, hatırlayacaksınız. Sevgili dostlar, paralel devlet yapılanması ile ilgili olarak bazı iş yerlerine baskın yapılmıştı. Bazı iş adamları da gözaltına alınmıştı. Bugün de sıcak bir gelişme var. 8 ilde şike kumpası operasyonu başlatıldı. 8 ilde eş zamanlı olarak bir operasyon var. Sevgili dostlar, gözaltılar var. Kilise arka arkaya roket mermileri düşüyor sevgili dostlar. Dün de roket mermileri düştü. 4 kişi hayatını kaybetti. Suriye'deki savaş Türkiye'yi yakmaya devam ediyor. Peki ya 1 Mayıs nerede kutlanacak? Bu da başka bir gerginlik konusu. Türkiye'de biliyorsunuz yıl dönümleri, takvimler, yaşananlar hep bir gerginlik konusudur. Gerim gerim geriliriz biz. Numan Kurtulmuş'tan 1 Mayıs açıklaması var. Birazdan aktaracağız.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam ediyor.
Peki ne dedi hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş? 1 Mayıs Taksim Meydanı'nda pek kutlanması mümkün görünmüyor dedi. Kulak verelim Numan Kurtulmuş'a.
1 Mayıs'la ilgili karar verecek olan İstanbul Valiliği'dir. Ama öyle görünüyor ki Taksim'de 1 Mayıs gösterilerinin olması bundan sonraki bu en azından bu 1 Mayıs'ta mümkün olmayacak. Ve İstanbul Valiliği büyük ihtimalle İstanbul'un miting alanları olan Yenikapı ya da Maltepe meydanlarını, oradaki miting alanlarını 1 Mayıs kutlamalarını yapacak olan insanlara, örgütlere buraları yer olarak gösterecektir.
Şimdi merak ettik tabii, acaba neden mümkün değil? Yani 1 Mayıs'ta, 1 Mayıs Taksim'de, Taksim Meydanı'nda neden kutlanamıyor acaba? Geçen yıl 1 Mayıs'ta şöyle bir bahane vardı. İşte meydan kazılıyor, çukurlar var, işçiler içine düşerler. O yüzden 1 Mayıs Taksim'de kutlanamaz. Bu sene nasıl bir bahane var? Herhalde meydan düzenlemesi daha bitmedi. Oraya ağaçlar dikiliyor. O ağaçlarda böyle gördüm, kestane ağaçları var, çınar ağaçları var. Dışarıda yetiştirilmiş, hazır alınmış büyük ağaçlar. Olduğu gibi köküyle dikiliyor oraya. Yetişmiş ağaçları dikiyorlar. Meydandaki düzenleme de devam ediyor. Yani her sene muhterem hükümetimizin, muhterem devletimizin 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı'nda kutlanmaması için her sene harika bir bahanesi var efendim. Tabii emir büyük yerden olunca İstanbul valisinin yapacak bir şeyi yok. Numan Kurtulmuş ne desin? İstanbul valisi ne desin? İstanbul'un eski valisi Hüseyin Avni Mutlu'yu gördüm. Geçen Taksim Meydanı'ndan geçerken yanına gittim. Dedim sayın valim ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Yanında eşi de vardı, tiyatroya gidiyorlarmış. Konuştuk biraz. İstanbul'un o meydanından, Taksim Meydanı'ndan geçiyordu. Hüseyin Avni Mutlu'nun valilik yaptığı zamanları da hatırlarız tabii ki. Meydan yine yasaktı. Yine yasaktı. Üstelik yasaklanma sebebini söylerlerken de ağızlarından yalan da kaçırmışlardı. Hatırlayın Gezi Parkı olaylarında da tomaların içerisine, suyun içerisine ilaç konurken yakalamıştı meslektaşlarımız, polisler. Toma suyunun içerisine, yani basınçlı su sıkıyorlar ya, tazikli su diyorlar ona. İçine ilacı basarken yakalamıştı foto muhabiri arkadaşlar. Çekmişlerdi fotoğraflarını. Bu nedir ya? Kimyasal mıdır filan diye sorulduğu zaman yine İstanbul'u yöneten çok değerli yöneticilerimiz eski valide. Bir şey değil o, ilaç. İlaç o. İçine C vitaminli aspirin koyduk filan demişti. Ona benzer bir şeyler yani. Sonra tabii ne oldu ortaya çıktı. Küçük yalancıklar. Değil mi? Hala söyleniyor. Şimdi de Numan Kurtulmuş diyor ki efendim işte İstanbul Taksim Meydanı'nda kutlanması mümkün görünmüyor. Basın toplantısına katılan gazeteci arkadaşlarımızdan bir tanesi de kalkıp şunu sormuyor. Neden mümkün görünmüyor acaba? Sebebi nedir Sayın Kurtulmuş diye sormuyor bunu. Basın toplantısı değil. Orada oturmuş arkadaşlar noter gibi, katip gibi Numan Kurtulmuş ne derse onu yazıyor. Dün de Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında bazı gazeteci arkadaşlar, artık gazeteci mi onlar, spor yazarı mı demek lazım, sözde gazeteci mi demek lazım, tir tir titriyorlar Aziz Yıldırım'ın karşısında. Tir tir. Bacakları titriyor, elleri titriyor. Soru sormaktan korkuyorlar. Aziz Yıldırım'dan fırça yeriz diyor korkuyorlar. Nasıl korkuyorlar hem de? Bazıları soru sorarken hatta Sayın Başkan veya Sayın Yıldırım demiyorlar. Ne diyorlar biliyor musunuz? Başkanım diyor, başkanım. O, kendisinin başkanı herhalde o. Fenerbahçeli ya o da. O yüzden. Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına birazdan geleceğiz. Spor haberleri döneminde sevgili dostlar. Ama programımızda artık yavaş yavaş Milliyetçi Hareket Partisi'ni konuşmaya başlayalım. Bu arada bir haber var. Rusya, Türk vatandaşlarına vize uygulamasını iyice genişletiyor. Evet, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler biliyorsunuz şeker renk. Yani çok iyi değil. 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren umuma mahsus pasaport sahiplerine yönelik başlatılan vize uygulaması, hizmet ve hususi pasaport sahibi Türk vatandaşları için de geçerli olacakmış. Yani hangi pasaporta sahip olursanız olun Rusya'ya giderken vize alacaksınız. Sevgili dinleyiciler, değerli RSFM dinleyicileri, Milliyetçi Hareket Partisi'nde kongre tarihi 15 Mayıs olarak değişti. Önce genel merkez 8 Mayıs tarihinin 3 genel başkan adayı tarafından açıklanması söz konusuydu. Genel merkez de bunu eleştirmişti. Suç duyurusunda bulunma kararı almıştı. Çağrı heyeti ise tarafsız olmamakla suçlanmıştı. Kongre tarihindeki bu değişikliğin uygun salon arayışından kaynaklandığı da öğrenildi. Evet, 8 Mayıs olarak düşünülen kongre 15 Mayıs olarak değişmiş. Dün genel başkan adaylarından Ümit Özdağ CNN Türk televizyonundaydı. Meral Akşener ise Habertürk televizyonundaydı. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. Evet, Milliyetçi Hareket Partisi'nde artık adaylar Devlet Bahçeli'ye karşı kanallarda da tüm görüşlerini büyük bir açıklıkla dile getiriyorlar. Habertürk televizyonunda Meral Akşener. Ben de biraz izledim Meral Akşener'i. Bakın neler söyledi.
Ergenekon terör örgütü diye açılan o davalarda pek çok insan zelil zevun oldu. Sonra bir gün uyandık. Meğersem cemaat bir kumpas kurmuş ve bu insanlara haksızlık edilmiş. Benim bir türlü hafızalamın almadığı konu şu: bir dakikada eller yıkanıyor, hiçbir öz eleştiri yapılması söz konusu olmuyor ve deniliyor ki biz kandırıldık. Biliyor musunuz o kumpasları kuranlara, o kumpasların neticesinde yargılayan yargıçlara, savcılara, şuraya buraya herhangi bir 500'ü aşkın suç duyurusunda bulunulmasına rağmen, o sanıkların bulunmasına rağmen henüz hiçbir hareket yapılmadı. Şimdi bu resim ortadayken burada da bugün Fethullah terör örgütü ya da paralel devlet yapılanması diye bir başka mahkeme var. Gönlüm istiyor ki benim şeksiz, şüphesiz, şaibesiz bu mahkeme sürsün. Ergenekon terör örgütü diye yola çıkılıp da pek çok insanın rezil rüsva edilmeye çalışıldığı bir sürecin sonunda pardon özür dilerim dendiği takdirde o zaman burada kamu vicdanı açısından söylüyorum, kendi şahsım açısından söylemiyorum, çeşitli tereddütler var. Yarın gene devran döndüğünde gene birileri ellerini yıkayıp pardon bizi şunlar yanılttı kandırdı derse bu ülkede yargıya, siyasete, insan vicdanına güven sıfır olur. Şimdi ben net bir şey söyleyeyim. Bugün iktidar olayım. Gerçekten hukuki olarak herkesi mutlu edecek objektiflikte ve yargıç bağımsızlığı biçiminde sürdürülmesini sağlarım. Yardım yatakçılık yapanların da peşine düşerim. Paralel devlet yapılanması olduğuna inanıyorum. Böyle bir şeyin olması olmaması gerektiğine inanıyorum. Asla kat'a böyle bir yapılanmaya izin vermem ama diyorum ki bu yapılanmaya bugün bizi yönetenler müsaade etti, teşvik etti. Dolayısıyla burası bir terör örgütü ise bu arkadaşların hepsi terör örgütüne yardım, yatakçılıktan yargılanmalıdır.
Evet, Meral Akşener bunları söyledi. Genel başkan seçilmesi halinde hangi projeleri koyacak onları anlatmaktan ziyade kendisine yöneltilen suçlamalara veya bazı dedikodulara cevap verdi. Eskiden Ergenekon diye yatıp kalkıyorlardı, şimdi paralel diye yatıp kalkıyorlar. Neyse bunlar açıklansın, yoksa ben de karşıyım paralel devleti dedi Meral Akşener. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nde 2005 yılından bu yana siyaset yapan önemli bir isimle konuşacağız. Sevgili dostlar, 54. Türkiye hükümetinde de devlet bakanı olarak görev almış 20. ve 23. dönem milletvekili Sayın Gürcan Dağdaş. Şu anda canlı yayında telefon attığımızda. Sayın Dağdaş, Sayın Bakanım günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
Günaydın, iyi yayınlar Murat Bey.
Çok teşekkür ederim efendim, sağ olun, var olun. Ankara'da bir Milliyetçi Hareket Partisi ile ilgili hani böyle politikacılar o havayı hemen sezerler. Bir rüzgar var mı? MHP'de böyle bir şey, heyecan yaratıyor mu sizin üzerinizde efendim?
Şimdi Murat Bey, tabii Türk siyaseti uzun bir süredir nefes alamıyor. Yani mevcut iktidar partisi Sayın Cumhurbaşkanı'nın eliyle boğazı sıkılmış durumda. CHP kendi içerisindeki olup bitenle alakalı baktığımızda toplumun geniş kesimlerinde anlamlı bir yerde durmuyor. Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Genel Başkan'ın tek adam yönetimiyle boğazı sıkılmış durumda. Böyle olunca doğal olarak siyaset dışı unsurların siyaset zeminine daha fazla müdahil olduğu bir iklime doğru evriliyoruz.
Evet.
Bu Türkiye'nin demokrasisi açısından fevkalade ağır riskleri içinde barındıran bir süreçti.
Her partide bir tek adam rejimi var oldu diyorsunuz, baş gösterdi.
Evet, yani bu şimdi mevcut iktidar partisi hiçbir şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatları ve emirlerinin dışında hiçbir adım atamıyor. Yani bu böyle bir garabet var ortada.
Evet.
Şimdi demokrasiyi sadece sandıkla sınırlı hale getirirseniz, sandık skoru üzerinden demokrasiyi tanımlarsanız, bunun batı nezdinde bir karşılığının falan olmaması çok doğal olanıdır. Bence batı bize demokratmışız gibi davranıyor. Gibi.
Anlıyorum.
Biz de sanki böyle bir o gibiyi özümsemişiz ve onun üzerinden kendimizi tarif etmekle biz de sanki keyif alıyoruz.
Evet, buna halkımız da dahil, böyle özümsemiş halkımız da sanki.
Yani tabii şey, hani halkımıza kızalım filan da, yani netice itibariyle yönetenlerin ufuk açıcı, eğitici ve kendi yaşamlarında, kendi yönetimlerinde bunu hayata geçirici bir fotoğraf olmazsa halka da kızmamak lazım.
Anlıyorum. Yani. Peki Milliyetçi Hareket Partisi üzerinde konuşursak bunu nasıl kıracak bu parti? Mahkemelik oldu, kayyumlar atandı, şimdi ihraçlardan söz ediliyor. MHP'nin bu duruma düşmesi sizi üzmüyor mu Sayın Dağdaş?
Şüphesiz, yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye için taşıdığı anlam, Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu bu buhranlı dönem için ne anlam ifade ettiği her aklı başında insan için,
evet,
MHP'deki bu fotoğraf kaygı verici. Doğal olarak MHP'nin 7 Haziran 1 Kasım sonuçlarını da dikkate alarak önünde net bir soru var. Yani 7 Haziran'da MHP'ye oy vermiş 2 milyona yakın seçmenin 1 Kasım'da MHP'yi terk etmesinin bir anlamı olmalı. Bunun bir sorgulanması lazım.
Hiç yani, sorgulanmadı şimdiye kadar. MHP içerisinde de sorgulanmadı.
Bu sorgulanmadığım halde daha ileri bir şey ve o 1 Kasım'daki o 2 milyon seçmenin MHP'yi terk etmesi sanki bir manada zafer gibi filan da değerlendirildi. Çok böyle bir garabet var.
Evet, evet.
Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki tartışmaları bence yani Sayın Bahçeli'nin karşısında aday olduğunu kongreyi toplamak diyen arkadaşlar da dahil gerçek bir anlamlı bir zemini oturtturamıyorlar. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nde isimlerin değişmesi Milliyetçi Hareket Partisi'nin 21. yüzyıla 21. yüzyılın realitesi içerisinde bölgesel dünya ve Türkiye gerçeği içerisinde kendi fikri zemininde yeni ufuklara, yeni vizyonlara ihtiyacı var. Yani biz Devlet Bahçeli gitsin de kim gelsin gibi bir tartışmanın içine savrulduk. Bence bu netice itibariyle Devlet Bahçeli gitmiş olsa bile, Sayın Bahçeli gitmiş olsa bile sonuç itibariyle gelen arkadaşın buranın oy marjını 3 puan 5 puan arttırması Türkiye'nin MHP'ye biçtiği misyon için anlamlı değil ki. Yani 21. yüzyıl Türkiye'de bir Kürt problemi, bir terör sorunu var.
Evet.
MHP buna nasıl bakıyor? Türkiye Avrupa Birliği ile yaklaşık 50 yıllık bir yolculuk yapıyor. MHP Avrupa Birliği ile ilgili son önümüzdeki hakikatlerin üzerinden bakınca nerede duruyor?
Bilmiyoruz yani, bunları. MHP'nin böyle bir şeyi yok yani politik vizyonunu açıkladığını yani görmedi. Ya belki siyasi parti şeyinde vardır, programında vardır ama bunu genel başkan düzeyinde pek duyamıyoruz dediğiniz gibi.
Şüphesiz ki yani parti programında belki bu soruların cevabını bulmak mümkün ama
evet.
kamuoyunun tartışacağı bir noktada değil.
Değil evet.
Şimdi, Milliyetçi Hareket, yani daha doğrusu Türk milliyetçileri için çok kıymet ifade eden rahmetli sosyolog Erol Güngör'ün çok önemli bir tespiti var. Türk milliyetçiliği duragan, içine kapanık bir aksiyon değil, düşünce hareketi değildir.
Değildir diyor. Evet.
Eskinin üzerine yenileri katarak gelişmeyi hedeflemelidir. Eğer eskinin üzerine yenileri katmazsanız o sizi müzeye dönüştürür. Müzeler güzeldir ama cansızdır diye bir tespiti var.
Evet.
Şimdi bunun üzerinden baktığımızda milliyetçilerin hafızalarını yeniden tazelemeleri gereklidir. Kuşaklar arası ciddi bir kopukluk söz konusudur. Yani dünkü Türkiye'nin önündeki problemlerle bugünkü Türkiye'nin önündeki problemler farklılık ifade ediyor.
Dolayısıyla siz de MHP'de bir değişim vaktinin geldiğini düşünenlerdensiniz. Öyle anlıyorum Sayın Gürcan Dağdaş.
Şüphesiz. Şüphesiz ama bu sadece isimlerin değişmesiyle ete kemiğe bürünebilecek. Bu biraz evvel tespit
anladım. Çalıştığım bir zihniyet dönüşümünden de aynı zamanda bahsediyorsunuz.
İhtiyaç var. Meselenin özü bence budur.
Anladım.
Bu zihniyet dönüşümü aynı zamanda parti içi demokrasiyi diğer partileri de baskılayacak ölçüde ete kemiğe büründürmeyi zorunlu kılan bir haldir. Ya,
bu noktada efendim son 3 dakikamız. Bu noktada Gürcan Dağdaş olarak, tecrübeli bir siyasetçi olarak Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki arkadaşlarınıza ya da ülküdaşlarınıza diye de hitap edersiniz belki bilmiyorum. Siyasetçilere ya da Devlet Bahçeli'ye. Partinin düştüğü bu noktadan daha çabuk sıyrılması için ne tavsiye edersiniz efendim?
Yani bir an evvel yani yine bu ülkücü tabirle ifade edeyim, toyu toplamak zorunda. Yani kongreyi toplamak zorunda. Yani bu hareketin içerisinde yine bir garabet söz konusu. İtiraz eden, karşı çıkan, eleştiren herkes dün olduğu gibi bugün de ajan, paralel, CIA, 5. kol faaliyeti gibi çok rahatlıkla yaftalanıp
evet.
yapının içerisinden dışarıya atılmak gibi bir yol deneniyor. İhraç ederek, kovarak hangi parti büyümüş şu Milliyetçi Hareket Partisi büyüyor?
Evet.
Yani bence burada uslubun çok önemi var. Burada kardeşleri birbirine düşmanlaştıran bir tavrın bugün olmasa bile yarın tarihi bir sorumluluğu var. Herkesin aklını başına alması lazım. Herkesin ağzından çıkana kardeşim diyorsun, ülküdaşım diyorsun, yol arkadaşım diyorsun ve ağza alınmayacak lafları da peşine getiriyorsun.
Pekala.
Bu nasıl olacak yani? Biz peki kendi evimizin içerisinde bu boyutta bir tartışmanın, çürümenin yaşandığı bir ortamda Türkiye'nin geneline nasıl beraber olalım, el ele tutalım diyeceğiz yani.
54. Hükümet Devlet Bakanı Milletvekili Gürcan Dağdaş efendim, çok çok teşekkür ediyorum yayınımıza
ben
katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim Murat Bey. İyi yayınlar.
Sağ olun efendim. Sağ olun. İşte Gürcan Dağdaş, sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, eski bakanlardan, milletvekillerinden, Milliyetçi Hareket Partisi'nde de önemli görevlerde bulundu. Genel Başkan danışmanlığı da yaptı. Sevgili dostlar, Milliyetçi Hareket Partisi'nde artık bir zihni dönüşümün başlaması gerektiğini, kongrenin toplanması gerektiğini söyledi. Bugünlerde hemen hemen kim konuşsa benzer şeyler söylüyor ve tabii bu sözlerde yönetimin ve Devlet Bahçeli'nin pek hoşuna gitmiyor. Birazdan haber merkezi haberleri aktaracak, gelişmeleri aktaracak sevgili dostlar. Başbakan Davutoğlu'nun açıklaması var. Vize muafiyetiyle ilgili olarak sevgili dostlar, Avrupa Birliği sözlerini tutmazsa dedi. Avrupa Birliği taahhütlerini yerine getirmezse dedi. Yani Türk vatandaşlarına Haziran ayında vizesiz Avrupa seyahati mümkün olmazsa dedi. Avrupa'nın sözü buydu, hatırlayın. Haziran ayından itibaren vize almadan Türk vatandaşları Avrupa Birliği'ne gidecek. Siz yeter ki mültecileri bize göndermeyin. Avrupa'nın sözü bu. Türkiye ile pazarlığı buydu. Eğer Avrupa Birliği sözünü tutmazsa dedi. Vizeyi kaldırmazsa dedi Başbakan Davutoğlu. Türkiye anlaşmaya uymayacak. Anlaşmayı iptal edecek dedi. ...28 ilde dev şike kumpası operasyonu demiştik, haberi sıcak bir haber olarak aktarmıştık. Sevgili dostlar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 28 ilde eş zamanlı operasyon başladı. Gözaltı listesinde olduğu iddia edilen bazı isimler var. Mesela İstanbul'daki Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan. Sevgili dostlar, Fethullah Gülen'in avukatı Orhan Erdemli. Ergenekon, Balyoz, Casusluk, Oda TV ve Şike gibi operasyonları yöneten emniyet müdürleri Nazmi Ardıç, Tufan Ergüder, Mutlu Ekizoğlu ve Yurt Ataün gibi emniyet müdürlerinin avukatlığını yapan avukat Cemalettin Mutlu diyor. Mutlu Ekizoğlu ismini vermiştik zaten sevgili dostlar. Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün İzmir'de Zekeriya Öz'le birlikte tanık olarak ifadesini alan isim İbrahim Emre. Bunların gözaltına alındığı iddia ediliyor. Sevgili dostlar, Şike operasyonunun bir kumpas olduğu iddiasıyla başlatıldı bu operasyon. Evet, bir ara vereceğiz. RSFM Haber Merkezi haberleri aktaracak. Neval Aldırmaz burada olacak sevgili dostlar. Ardından hem gazete manşetleriyle devam edeceğiz hem de Aziz Yıldırım'ın sözlerine kulak vereceğiz. Lütfen burası Türkiye'den ayrılmayın.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek.
Got a theory about the bitter one. they're saying mama never loved her much and daddy never keeps in touch. That's why she shies away from human affection. But somewhere in a private place, she packs back for outer space. And now she's waiting for the right kind of pilot to come. And she'll say to me, she'll say yeah, I'm a flyer to the moon and back. If you'll be my baby, I've got a ticket for a world where we all belong. So would you be my baby? She can remember a time when she felt needed. If love was red, then she was colorblind. Well, they've been tried for treason and crimes that were never defined. She's saying, but love is like a barren place, and reaching out for human faith is, it's like a journey I just don't have a map for. So, baby, gonna take a dive and push the ship to overdrive and send a signal that she's hanging all the hoops on the stars.
Devam ediyoruz. Burası Türkiye'ye. Canlı yayındayız. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, haberleri aldık. Ama haberlerimiz bitmedi. Disney'in efsane kahramanı Mickey. İlk kez İstanbul Kapalı Çarşı'da geçen Mickey İstanbul'da adlı bölümüyle hayranlarıyla buluşacakmış. Kapalı Çarşı'nın renkli sokaklarında geçen çizgi film, Mickey'nin hazırladığı, Mickey Mouse'un hazırladığı leziz Türk lokumları ve bulduğu birbirinden sempatik yöntemlerle ziyaretçilere tattırma çabasını konu alacakmış. Evet, Mickey Mouse Kapalı Çarşı'da. James Bond'dan sonra Mickey Mouse da Kapalı Çarşı'ya gitmiş. Haydi bakalım. Dünyada ilk kez dijital müzik, fiziksel müzik satışını geçip zirveye oturdu sevgili dostlar. Artık kimsenin albüm aldığı, kaset aldığı, CD aldığı falan yok. Herkes dijital üzerinden indir gitsin.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam ediyor.
2015'in en çok dinlenen şarkıcısı da Adele imiş, İngiliz şarkıcı sevgili dostlar. Tabii bakın, piyasanın koşulları nasıl değişiyor değil mi? Hani bazen diyorlar ya, işte piyasa değişiyor artık, şöyle oldu hayat, o yüzden işte şurada işsizlik oldu, burada işsizlik. Evet, eski geleneksel klasik yöntemleri kullananlar işsiz kalıyor ama teknoloji ve değişen ekonomi yeni iş kolları yaratıyor. İşte buna uyum sağlamak lazım. Değişen iş koşullarına uymak lazım. Ekonomide de, siyasette de değişen hayata uyum sağlamak lazım. Sanayi devriminin, icatların, makinelerin bulunduğu ve ilk kullanıldığı ülke İngiltere olmuştur sevgili dostlar. Sanayi devriminin doğduğu yerdir İngiltere. Osmanlı Padişahı Abdülaziz Avrupa turuna çıkan ilk Osmanlı padişahıdır. Trenle Avrupa'ya gitmiştir, gezmiştir. O tren şu anda Rahmi Koç Müzesi'nde sergileniyor. Müzelere meraklı birisi olarak size önerebilirim. Rahmi Koç Müzesi'ni mutlaka görün. Rahmi Koç Sanayi Müzesi, İstanbul Sütlüce'deki harikulade bir müzedir. Dünyada pek çok müze gezmiş birisi olarak söyleyebilirim ki size, Rahmi Koç Sanayi Müzesi gördüğüm en güzel müzelerden bir tanesi. Evet, sanayi devrimi İngiltere'de başladı demiştik. Osmanlı Padişahı Abdülaziz İngiltere Kraliçesi'nin davetlisi olarak İngiltere'ye gittiğinde Londra dışındaki fabrikaları, fabrika bacalarını, çalışan insanları görünce çok şaşırmıştır. Anlatmıştır da bunu, etrafına sormuştur. Bu büyük bacalar nedir, duman tüten bacalar filan diye. Demir yollarının yaygınlaşması zaman mevhumunu da önemli hale getirdi zamanla Avrupa'da. Çünkü malların bir yerden bir yere zamanında gitmesi gerekiyordu. Özellikle bozulacak gıda maddeleri. Hız kavramı hayata girdi. Trenle bir yerden bir yere malların ulaşması daha kolay hale geldi. 17. ve 18. yüzyıldan bahsediyoruz. Üreticiler demir yollarıyla ürünlerini artık her yere satmaya başladılar. Ticaret yeni yolların yapılmasıyla yeni pazarlara ulaştı ve hacmi genişledi. İşte ekonominin büyümesi demir yollarıyla olmuştur. Yeni karayollarıyla, icat edilen otomobillerle olmuştur. Neden? Eskiden köylü malını tarladan çıkartıyordu, en yakın pazarda atıyla götürüyordu, eşeğiyle götürüyordu, en yakın pazarda satıyordu. Ama ulaşım genişleyince artık yeni pazarlara ulaşmaya başladınız. Komşu kentlere götürmeye başladınız malınızı. Farklı ülkelere satmaya başladınız. Ne kadar çok insana ulaşırsanız işleriniz o kadar büyür. İşte ekonomi ve kapitalizm de böyle büyümüştür. Sonra tabii bu kadar uzak yerlere mal satmaya başlayınca demiryolları sayesinde, karayolları sayesinde bu kadar uzak yerlere, farklı kentlere, farklı ülkelere mal satınca da tabii parayı tahsil etme sorunu ortaya çıktı bu sefer. Eskiden pazarda malını satıyordun, ondan sonra hemen orada alıyordun paranı. E şimdi komşu ülkeye göndermeye başladın, komşu yere göndermeye başladın 19. yüzyılda falan. E ne yapacaksın? İşte bankalar böyle doğdu. Tefecilerin yerini zamanla bankalar aldı. Krediler bankalardan alınmaya başlandı. Avrupa'nın ilk bankası da İtalya'da kurulmuştur. Sanayi devrimi İngiltere, ilk bankanın kurulduğu yer İtalya. Sonra malların gerçek fiyatlarının belirlenmesi için borsalar devreye girdi. Çünkü mallar büyüdü, ticaret büyüdü. Değil mi? Ulaşım, telgraf çıktı, demir yolu. E artık malların fiyatı belirlenmesi için bir ortak pazar, borsalar devreye girdi. Londra, Amsterdam, Paris, New York ve Marsilya borsaları önemli borsalar olarak tarihe geçti. Mallar bozuldu diyelim. Demiryolu arıza yaptı, mallar bozuldu. Ya da demiryolu kaza yaptı. Gidemedi, insanlar yaralandı. Sigorta kavramı devreye girdi bu sefer de. Bankalar doğdu, bakın şimdi de sigorta doğuyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Her şey hayatın gelişimiyle doğmuştur. İnsanların ihtiyacıyla doğmuştur. İnsanlar ihtiyaç duymasa bankacılık sektörü doğar mıydı? İnsanlar ihtiyaç duymasa sigorta sektörü doğar mıydı? Değil mi? Demiryolu sektörleri, telgrafın doğması, insanların ulaşım ve haberleşme ihtiyacı, pazarların büyüme ihtiyacı. İşte zaten ekonomi dediğimiz şey de budur efendim. Ekonomi budur. Tüm bankaların başı da Merkez Bankası'dır. Bütün dünyada böyledir. Merkez Bankası'nın yeni başkanı bugün göreve başlayacak. Murat Çetinkaya, Türkiye'deki Merkez Bankası'nın başkanı sevgili dostlar. Türkiye'de bağımsız kalmayı başarabilen iki kurum kaldı Türkiye'de. Bütün kurumlar öyle ya da böyle hükümetin denetimi ve kontrolü altına girdi Türkiye'de. Sadece iki kurum direniyor. Biri Anayasa Mahkemesi, diğeri de Merkez Bankası. Anayasa Mahkemesi'nin eski başkanını şöyle eleştirirlerdi. Anayasa Mahkemesi başkanı ama hukukçu değil derlerdi. Şimdi de bakın, Merkez Bankası başkanı iktisatçı değil. Burası Türkiye. Murat Çetinkaya Merkez Bankası Başkanı olabilmesi için yasa değiştirildi, yasa. Özgeçmişinde yer alan yüksek lisans bilgisinin de gerçeği yansıtmadığı bilgi ve iddialarla daha göreve başlamadan gündeme oturdu. Öyle insanlar seçiliyor ki görevler için sevgili dostlar. daha göreve başlamadan tartışmaları başlıyor. Mevcut Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın görev süresi bugün dolacak. İşte Başçı'nın yerine mevcut Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Murat Çetinkaya'nın atanması için yasa değiştirildi. Bir hukuk devletinde, çağdaş bir devlette, mesela bir herhangi bir Avrupa ülkesinde böyle bir şey duyabilir misiniz, görebilir misiniz sevgili dostlar? İnsanlar bir göreve atanmak için o görev için çalışırlar, didinirler. Hayatlarını o göreve adarlar. Buna rağmen koşullar uymuyorsa atanamazlar. Oturup üzülürler. Atanam başaramadım der. Bizde ise adama göre görev değil. Görevi adama göre değiştiriyorlar. Görevi adama göre değiştiriyorlar. Türkiye'de malum zihniyet iş başında. Hürriyet Gazetesi'nden Uğur Gürses'in konuyla ilgili yaptığı araştırmada ortaya çıkardığı bir haber bu sevgili dostlar. Üstelik bu habere ne Yükseköğrenim Kurumu YÖK'ten ne üniversitelerden herhangi bir yanıt da gelmedi sevgili dostlar. Yanıt gelmiyorsa bilin ki, yani sessizliğini koruyorsa, bir de böyle bir adet var artık devlet kurumlarında. Bir haber yapıyorsun, ortaya çıkartıyorsun kurumlarıyla, belgeleriyle ispatlıyorsun. İlgili kurumdan çıt çıkmıyor. Neden? Çünkü doğru. Sonuç olarak sevgili dostlar, sonuç olarak Türkiye'nin iktisat veya bağlantılı bir alanında, mesela maliye, iktisat, ekonomi alanında eğitim almamış ilk Merkez Bankası Başkanı bugün göreve başlıyor. ABD Başkanı Barack Obama ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüşmüşler. Suriye ve Ukrayna konusunda görüş alışverişinde bulunmuşlar. Evet, ABD Başkanı Barack Obama ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş. ...23 Nisan resepsiyonunu hükümet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde vermeyecek, kutlamayacak. Ama Cumhuriyet Halk Partisi aynı fikirde değil. Cumhuriyet Halk Partisi çocukları davet edecekleri resepsiyon için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başvurmuş. CHP grubu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 23 Nisan resepsiyonu yapacak. Kutlamayı CHP yapacak. Haberler böyle.
Boş.
Evet, spor haberlerine bakalım. Önce spor gazetelerini okuyalım. Fanatik gazetesinin manşeti: büyük kapışma. Beşiktaş'ta Fenerbahçe sadece şampiyonluk için yeşil zeminde değil, transferde de kapışıyor. Kartal'ın sözleşmesi bitecek. Caner, Gökhan ve Mehmet Topal'ı listeye almasının ardından Fenerbahçe'nin de bir Mario Gomez sürprizi için düğmeye bastığı öğrenildi. Sadece şampiyonluk yarışında kapışmıyor Beşiktaş'ta Fenerbahçe, transfer yarışında da kapışmışlar. Bu arada Fenerbahçe erkek basketbol takımı Real Madrid karşısına çıkıyor. İlk iki maçı kazanmıştı Fenerbahçe. Üçüncü maçı da kazanırsa Final Four'a yükselmiş olacak. Haydi bakalım, başarılar Fenerbahçe. Foto Maç gazetesi paralel yapıyla hepimiz savaşalım diye bir manşet atmış. Aziz Yıldırım'dan tüm Türkiye'ye anlamlı çağrı. Fenerbahçe Başkanı Yıldırım, Türkiye'nin en büyük sorunu terör ve paralel yapıdır derken, Ersun Yanal'dan Aykut Kocaman'a, Pereira'dan Van Persie'ye kadar birçok konuda flaş açıklamalar yaptı diyor Foto Maç. İşte Yıldırım'ın olay sözleri diyor. Ersun Yanal ben buradayken kapıdan içeri giremez. Ben gönderdim onu buradan demiş. Fenerbahçe'de ancak ahlaklı insanlar çalışabilir demiş. Taraftarların Ersun Yanal diye bağırıp çağırmasına kızdı Aziz Yıldırım. Böyle bağırmaya devam ederlerse 10 sene daha başkan olurum, bak gitmem ha dedi. Aziz Yıldırım'ın tarzı böyle sevgili dostlar. Herhalde bir iletişim nasıl olamaz diye iletişim fakültesi öğrencilerine görüntülü ve sesli bir ders vermek gerekirse olumsuz örnek olarak Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı pekala gösterebiliriz. İnsanlarla nasıl konuşulmaz diye bir örnek göstermek gerekirse pekala yine Aziz Yıldırım'a örnek gösterebiliriz. Habertürk gazetesinin spor ilavesi de Aziz Yıldırım'ı birinci sayfaya koymuş. Kızdırmasınlar ha, bak 10 yıl bırakmam ifadesini koymuş Aziz Yıldırım. Peki başka neler söyledi? Aziz Yıldırım'ın Ersun Yanal'la ilgili sözlerini bir hatırlayalım.
Ersun Yanal neden ayrıldıysa hepiniz biliyorsunuz. Ahlaklı olan insanlar ancak bu kulüpte çalışabilirler. Ve ben gidene kadar da gelemez. Bakın konuşma dahi yapamam. Yapmam ben. Fenerbahçeliyim diyorsa Trabzon'a gitmeyecekti. Galatasaray'la flört etmeyecekti. Oturacaktı, bekleyecekti. Zaman gelecekti. Fenerbahçe'nin yeni heyetleri, yeni başkanları onunla görüşürlerdi. Ama bundan sonra, benden sonra dahi bu görüşmeler olursa gücümün yettiği kadar tepki koyacağımı da bütün kamuoyu bilsin.
Evet, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım sadece Ersun Yanal'la ilgili değil, bazı gazetecilerle ilgili olarak da hakarete varan açıklamalarda bulundu. Hakarete varan değil, bayağı hakaret etti. Bir gazeteci için gerizekalı ifadesini, affedersiniz sevgili dostlar, yani sizden af dileyerek söylüyorum ama bu ifadeyi kullandı. Aziz Yıldırım bir gazeteci için gerizekalı ifadesini kullandı. Başka bir gazeteci için de yine tırnak içerisinde söylüyorum. Viski içiyor, ondan sonra da yayında ağzına geleni söylüyor ifadelerini kullandığı. Ersun Yanal için kapıdan içeri giremez, sadece ahlaklı olanlar bu kulüpten girebilir diyerek Türk futbolunun ve milli takımı çalıştırmış önemli bir teknik adamı için de yine bu ifadeleri kullandı Fenerbahçe'nin başkanı. Yıllardan beri Fenerbahçe'yi izleyen gazeteci Lübe Ayar'a sorduk. Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında söylediklerini Lübe Ayar şunları söyledi.
Şu aşamada yapılan böyle bir basın toplantısının amacı nedir ben gerçekten anlamıyorum. İkincisi camia zaten çok gergin. Zaten gergin bir camiası var da. Başkanın bu gerginliği daha da tırmandırması kamuoyu nezdinde bence enerjiyi daha da aşağıya çekiyor. Hele de şampiyonluk yarışında böyle burun buruna giderken. Ne olacağı hiç belli değil. Bugün Fenerbahçe'yi yenen Konya, Beşiktaş'ı da yenecek güce sahip. Beşiktaş'ın kolay maçları yok. Ve ne olacağı gerçekten belli olmaz. Fenerbahçe iki kere son maçta şampiyonluk kaybetti. Bunu Beşiktaş'ın başına gelmeyeceğini kimse bilemez. Ama o noktaya kadar ayakta kalabilmek için, yarışı o noktaya kadar sürdürebilmek için ki bence çok onurlu bir şey son ana kadar oyunda olmak. Sinirlerinizi alamaması lazım. Bu tavır hiç hoş değil. Sadece Fenerbahçe Başkanı'na değil, seçimle bir koltukta görev yapan hiç kimseye yakışan bir şey değil. Oylarla, kongre üyelerinin oylarıyla o görevi sürdürüyor sonuçta. Bu Türkiye'de hani başbakan için de, siyasi için de, dernek başkanı için de, herkes için de geçerli. Gitmem demek olmaz. Bence yakışmıyor. Son kongrede Aziz Bey görevde kalabilmek için diyeceğim. Umarım haddimi aşmış olmaz. Kendisinden sonra Ali Koç'u namzet gösterdi o koltuğa. Çok net bir şekilde benden sonra Ali Bey gelecek. Zaten dedi ben de davanın sonucunu bekliyorum dedi.
Evet, gazeteci Lübe Ayar'a da kulak verdik. Gerçekten de bu basın toplantısı acaba neden yapıldı? Yani sırf taraftarlar Ersun Yanal diye bağırdığı için mi basın toplantısı düzenledi Aziz Yıldırım? Yoksa başka bir sebebi mi vardı? Bunu da bilmiyoruz.
Ekonomi.
Evet, ekonomiden bahsederken futbolun ekonomisiyle başlayalım ekonomi haberlerine. Süper Lig. Sevgili dostlar, adeta Süper Lig takımlara para yağdırıyor. Süper Lig'de şampiyonun belli olmasına 5 hafta kaldı ama düşme altındaki takımlar dahil olmak üzere Süper Lig'de oynayan her takım hakikaten cebine iyi para veriyor. Sevgili dostlar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun sezon başında verdiği 16 milyon lira için herkes ligde kalma savaşı veriyor. Kaç para dağıtıyor Süper Lig'de Futbol Federasyonu? Bakın, kalem kalem söyleyelim. Bir defa Türkiye Futbol Federasyonu bütün Süper Lig kulüplerine sezon başında 16 milyon lira veriyor sevgili dostlar. Yani eski parayla 16 trilyon lira. Sezon başında, lig başlarken. Yani hoş geldin parası, al şunu cebine koy diyor. 16 milyon lira. Sezon içinde her kulüp beraberliğe 600 bin lira alıyor. Bakın. Beraberliğe 600 bin lira alıyor. Galibiyeti ise 1 milyon 200 bin lira alıyor. Bunun iki katı. Beraberlik 600 bin. Galibiyet 1 milyon 200 bin lira. Bunun dışında federasyon ligi ilk 6 sırada bitiren kulüplere sırasıyla 15 milyon lira. 12 milyon lira. Yani birinciye 15 milyon. İkinciye 12 milyon. Üçüncüye 9 milyon. 6 milyon. 3 milyon ve 1,5 milyon lira ekstra ödeme yapıyor. İlk 6 sırada bitirirsen ekstra para alıyorsun federasyondan. Hele şampiyon bitirirsen 15 milyon lira daha alıyorsun. Ayrıca daha önce şampiyon olmuş kulüpler kazandıkları şampiyonluk başına da 1,5 milyon lirayla ödüllendiriliyor. Yani Süper Lig'de kalmak, mücadele etmek bir kulüp için gerçekten iyi. Süper Lig'in belki futbolu değil ama parası süper, parası. Havaların ısınmasıyla beraber bahar aylarının gelmesiyle ikinci el otomobil piyasasında da hareketlilik yaşanmaya başlanmış. Satış uzmanları ikinci el otomobil talebinin arttığını ve fiyatlarının yükselebileceğini ifade ederek araç almayı düşünenlere ellerini çabuk tutması tavsiyesinde bulunmuş. Hep böyledir ikinci el piyasası. Havalar ısınınca piyasa hareketlenir. Petrol fiyatında düşme var. Brent petrolün varil fiyatı petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC'in gerçekleştirdiği toplantıda petrol arzına sınırlama getirilmesi yönünde karar alamamasının ardından sert bir düşüş yaşamış. Petrol fiyatlarında düşüş var efendim. Çeyiz hesabına başvurular bugün başlıyor demiştik 17 Nisan'da yaptığımız haberde. Evet, başvurular 2 gün önce başladı. Evlenecek gençler artık ilgili bankalara başvurabilecek ama bu çeyiz hesabından yararlanmak o kadar zor ki 3 yıl boyunca hiç aksatmadan para ödeyeceksiniz. Zaten evlenmek zor. Evlenenler var etrafımızda sevgili dostlar. Ne çeyiz bitiyor, ne koltuk takımı, ne beyaz eşya. Ne çatal bıçak takımı, ne gelinin kıyafeti, ne damadın çorabı. Bitmiyor. Allah evlenenlere kolaylık versin. Bir de şimdi bu beyaz eşya, beyaz eşya diyorlar ya, hani ekonomi literatüründe bunun adı beyaz eşya. Öyle yerleşmiş ağzımıza. Beyaz eşya zaten söylerken de beyaz eşya. Yani işte mutfak ve çamaşır eşyaları için gereken şeyler. Ama bakıyorsunuz artık beyaz eşya hepsi rengarenk olmuş. Kırmızı buzdolapları, yeşil çamaşır makineleri, gri renkli fırınlar, hepsi rengarenk. Adı beyaz eşya ama kendisi olmuş rengarenk. Biraz müzik dinleyelim. Müzik arası ardından sevgili dostlar havalara bakacağız. Bu ne sıcak? İzmir'de bugün 32 derece olacak. İstanbul'da 30 derece olacak. Nisan ayının 19'unda bu kadar sıcaklık normal mi? Meteoroloji uzmanı Orhan Şen'e soracağız, bize anlatacak. Ama bir aradan sonra. Müzik.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek.
Saatlerimiz 9.05'i gösteriyor. Dövme sever misiniz? Dövme. Dövme yapıyor musun? Onur. Dövme var mı sende? Var. Nerende diye sormayayım bari. Ne, kolunda mı var? Ne dövmesi o? Ne anlamı ne onun? Buyur. Evet, Onur diyor ki play stop house mu? Pause mu? Ne diyorsun abiciğim? Anlamadım yani. Öyle bir simgeler varmış. Ha şeyin, şu yayıncılıkla ilgili simgeler yani. Play, çalmak. Stop, durmak. Pause. Pause'da durdurmak oluyor. Evet sevgili dostlar. Sonunda çözdük. Onur'un harikulade bir İngilizcesi var sevgili dostlar. Demin bir parça çalmaktan bahsederken Sting'in meşhur Fragile parçasından söz etti. Ama Onur kendi İngilizcesiyle konuştu. Onur'un kendine has bir İngilizcesi var, öyle İngilizler falan anlayamaz. Bu özel bir İngilizce. Mesela Sting'in parçasını şöyle telaffuz etti. Fragile.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam ediyor.
Şimdi dövmelerin de teknolojik olanı çıkmış. Sevgili dostlar, bir şirket tarafından geliştirilen elektronik akıllı dövmeler çıkmış. Elektronik akıllı dövme. Vücuduna yaptırıyorsun bu elektronik dövmeyi, adeta vücuduna bir çip takmak gibi. Senin vücut sıcaklığını ölçüyor. Bak vücudumdaki dövmeye bak neler yapıyor. Vücut sıcaklığını ölçüyor, yani ateşin var mı yok mu onu ölçüyor, bir. Kan basıncını ölçüyor, tansiyon. Ve nabız. Bunları ölçüyor ya. Vücudundaki dövme yapıyor bunları. Dövme. Elektronik, teknolojik dövmeler çıkmış. Onur, senin dövmen ne yapıyor mesela? Hiçbir şey yaptığı yok. Öyle duruyor orada. Bak ne dövmeler var.
Gazete manşetleri.
Gazete manşetleri bugün son bölüme kaldı. Gazete manşetlerini hızla okuyalım. Ardından da Orhan Şen'e bağlanacağız. Hem bu inanılmaz yüksek seyreden hava sıcaklıklarının sebebini soracağız, hem de hava kirliliğini soracağız. Hürriyet gazetesi himmet operasyonu diye manşet atmış. 9 ilde 800 polis katıldı. Türkiye genelinde dün Gülen cemaatine yönelik himmet operasyonunda. Dumankaya inşaat yöneticilerinin de aralarında olduğu 105 kişi gözaltına alındı diyor Hürriyet gazetesi. Eskişehir'de gezi eylemleri sırasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz davası yeniden görüldü diyor Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi. Daha önceki kararında direnerek aynı cezaları verdi. 3 sanık serbest bırakıldı. Habertürk gazetesi PKK'ya ağır darbe manşeti atmış. Mardin Nusaybin'den Suriye tarafındaki Kamışlı'ya kaçmaya çalışan 18 terörist etkisiz hale getirildi diyor. Etkisiz hale getirildi ne demek ya? Öldürüldü demek mi? Yaralandı mı? Ellerin bağlandı? Yakalandı, tutuklandı mı? Gözaltına mı alındı? Ya şu devlet dilini kullanmayı ne zaman bırakacağız? Etkisiz hale getirildi ne demek? Bu arada Habertürk'ten bir haber daha okuyalım. Askeri hastanede sivil randevu, GATA dahil 31 askeri hastane merkezi randevu sistemine dahil ediliyormuş. Hasta randevu alıp aynı gün tedavi olabilecekmiş. Sabah gazetesi himmet vurgununa büyük operasyon manşeti atmış. Ünlü iş adamlarının da aralarında bulunduğu 105 kişiye gözaltı. Bankasya'daki çok gizli hesaplar üzerinden Pensilvanya ve Afrika'ya himmet yöntemiyle 50 milyon lira yollandığı ortaya çıkmış Sabah gazetesine göre. Cumhuriyet gazetesi sarraf soruşturması Türkiye'ye yürüyor demiş. Savcı Bahara'nın yeni iddianamesinde suçun işlendiği ülkeler arasında Türkiye'de sayılmış. Cumhuriyet'in 23 Nisan resepsiyonu bayramı yaşamak isteyenlere moral oldu diyor. Cumhuriyet gazetesi destekliyoruz demiş. 23 Nisan'ı adım adım erittiler diye başka bir haber var. AK Parti hükümetiyle birlikte TRT'nin dünya çocuklarını buluşturan 23 Nisan şenliğine de katılım iyice azaldı diyor Cumhuriyet. Eskiden hatırlayın 23 Nisan kutlamaları. TRT canlı verirdi her 23 Nisan'da. Bir şölen havası olurdu. Ve büyük üstad, benim de Pertemniyal Lisesi'nden abim Halit Kıvanç sunardı 23 Nisan törenlerini. Halit Kıvanç'a selam olsun. O kadar güzel olurdu ki heyecanla beklerdik o 23 Nisan şenliklerini. TRT'nin sabahtan akşama kadar canlı verdiği o kutlamalar. Rengarenk ülkeler katılırdı. Kendi folklor gösterilerini yapardı. Bizim Türkiye'de katılırdı. Bizim Türkiye'deki folklorcular. Ama artık Türkiye'de bazı eğitimcilerimiz halk oyunları ve folklor için ne diyor? Ahlaksızlık diyor. O günlerden hangi günlere geldik? Akşam gazetesinin manşeti, savcılık bu soruların peşinde. Can'ın finansörü Yazarlar Vakfı mı? İstanbul Başsavcılığı Cumhuriyet Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın gezi olayları sırasında satın aldığı Çengelköy'deki 6 milyon liralık arsayla ilgili şüpheli bir para trafiği tespit etti diyor Akşam gazetesi. Milliyet gazetesi Nusaybin'den kaçamadılar demiş. 18'li Kamışlı'ya kaçmaya çalışan 24 PKK'lı öldürüldü. Bayık'ın talimatı uyarınca kaçarken ölü ele geçen teröristlerden ikisi elebaşı, üçü kadın diyor Milliyet. Polise indirim, fırıncıya tahliye. Taraf gazetesinin manşeti. Yargıtay'ın bozduğu Ali İsmail Korkmaz davasının ilk duruşmasında sanık iki polisten birinin cezası 2 yıl indirildi. Tutuklu yargılanan sanık fırıncılarsa serbest kaldı. Sözcü gazetesinin manşeti. Bakanın oğlu kumar masasında. Hangi bakanın oğlu? Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da danışmanlarından biri. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın armatör olan oğlu. Erkan, Singapur'daki bir kumarhanede rulet oynarken görüntülenmiş. Sözcü gazetesi de manşet yapmış. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın oğlu kumar masasında. Yeni Yüzyıl gazetesi Patrikhane'yi şoke eden dava demiş. Azınlıklar yıllar sonra davaları kazanıp el konan mülklerini geri aldığında çok sevinmişti. Ancak Göksu ve Heybeliada'da iade edilen iki mülk için tapu iptal davası açılınca herkes şaşkına döndü. Vatan gazetesi sınırda PKK avı demiş. Nusaybin'den Suriye'ye kaçmaya çalışan teröristler sınırda sıkıştırıldı. Tarlalar karış karış tarandı. 18 PKK'lı öldürüldü. Karar gazetesi var elimizde. 1000 yıl mı sürecek bu dava diye soruyor Karar. Postmodern darbenin 28 Şubat'ın 19. yılında 1000 yıl sürecek denilen süreç bitti. Ancak 3 yıl önce açılan ve aradan geçen sürede içi boşaltılmaya çalışılan 28 Şubat davasında bir türlü sonuç çıkmadı. Yargılamalar sürüncemede bırakıldı. Evet, 28 Şubat davası hala sonuçsuz. Sevgili dostlar, Karar Gazetesi de soruyor. Bu dava 1000 yıl mı sürecek? Yeni Akit Gazetesi HDP panikte diye manşet atmış. Dokunulmazlıkların kaldırılması için fezlekeler meclise gelince terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'li milletvekillerinin kimyası bozuldu demiş Yeni Akit Gazetesi. Akdeniz'de facia diye mültecilerle ilgili bir haber var. Onu da okuyalım Yeni Akit'ten. Mısır'dan İtalya'ya ulaşmaya çalışan Afrikalı göçmenleri taşıyan 4 tekne alabora oldu. Faciada 400 kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Bir Gün gazetesi de bu konuyu manşetine taşımış. Sınırlar açılsın, insanlar yaşasın diyor. Savaştan ve yoksulluktan kaçan 400 mülteci Akdeniz'i geçemedi diyor Bir Gün gazetesi. Evrensel gazetesi okuyacağımız son gazete. Güler misin, ağlar mısın manşeti var Evrensel'de. Elazığ'ın köyü Gezi'nin çözülmeyen konteyner sorununa Diyarbakır Belediyesi'nin çağrı olması örgüt propagandası suçlamasıyla karşılaştı. Mersin Adliyesi çalışanı Osman Aşa'nın sosyal medyadaki neyse ki HDP'nin dürümüne denk geldim paylaşımı iddianamesine girdi diyor. Evrensel Gazetesi de güler misin ağlar mısın demiş. Türkiye'de sevgili dostlar havalar aslında sadece Nisan ayından beri değil Şubat ayından beri bir acayip. Şubat ayı başından itibaren doğru dürüst kış olmadı. Yani kar bir kere daha yağar diye bekliyorduk, yağmadı. Bugün Nisan'ın 19'u ve sanki Haziran sıcakları var. İzmir'de 32 derece bekleniyor. Bugün İstanbul 30 derece bekleniyor. Neden böyle? Meteoroloji uzmanı Orhan Şen'le konuşacağız. Kendisi canlı yayında telefon attığımızda. Sayın Şen, günaydın efendim, hoş geldiniz.
Günaydın, iyi yayınlar.
Efendim, herkes gerçekten merakla bu soruyu soruyor. Nisan ayında, Mart ayında bu inanılmaz sıcakların sebebi ne olabilir?
Şimdi bütün dünyada bu sene sıcaklıklar yüksek geçiyor. Yani 80 yıllık sıcaklıklara baktığımız zaman Şubat ayı o şekilde yüksek geçti. Bütün dünyada geçiyor. Bunun nedeni nedir? Bunun nedeni bir tanesi iklim değişikliği tabii. Küresel ısınmanın meydana getirmiş olduğu iklim değişikliğinden dolayı bazı bölgelerde sıcaklıklar yüksek ve kuraklıklar başlıyor.
Evet.
Bunun nedeni, bir neden daha var. El Niño nedeniyle Doğu ve Orta Pasifik'teki deniz yüzey suyunun sıcaklığının artmasından kaynaklanan ve bütün dünyada o yıl ve onu takip eden yıl sıcak ve kurak bir iklimin hakim olduğu, meteorolojik olayların hakim olduğu bir periyot geçer ki geçen sene El Niño hakimdi.
Evet.
Ve bu ikisinin sonucu olarak da Türkiye'de sıcaklıklar dünyada olduğu gibi rekorlar kırmaya başladı.
Peki yani, küresel ısınma diyoruz. Bu küresel ısınma hani o anlattıkları sanayileşmeden kaynaklanan bir şey mi efendim?
Tabii kesinlikle.
O zaman,
küresel ısınma şöyle, onu da kısaca söyleyeyim.
Lütfen.
Dünyanın ortalama bir sıcaklığı vardır. Yani işte kuzey kutbunu, güney kutbu, o ekvatorları hepsini toplarsınız, bölersiniz. 14 derece veya 15 derece çıkar. Bu ortalama sıcaklıkta bir artışlar meydana gelir. Şimdi dünyayı havayı, soluduğumuz havayı ısıtan esasında güneş değildir, dünyadır, yeryüzüdür. Çünkü güneşten kısa dalga boylu radyasyon gelir, bunu dünya emer, ondan sonra bunu uzun dalga radyasyon olarak verir. İşte bu verdiği radyasyon, uzun dalga boylu radyasyon havayı ısıtır.
Anladım.
Ondan sonra bu gider. Nereye doğru? Uzaya doğru gider. Çünkü hep ısıt 100 dereceye geçer sıcak. Bu giderken dünyanın etrafını saran bir sera gazı kuşağı vardır. Karbondioksit, işte metandı, bilmem neydi. Bu denilen sizin söylediğiniz gibi sanayileşmenin ürünü olarak kalınlaşması, onun nedeni olarak ortaya çıkan bir sera kuşağı vardır. Bu sera kuşağı kalınlaştığı zaman bu uzaya giden ısıyı geri çevirir. Dolayısıyla dünyanın sıcaklığı artar.
Bir nevi termos görevi yapıyor yani. Isıyı yansıtıyor, geri süzüyor ısıyı. Çok ilginç,
evet,
hakikaten. Çok ilginç.
Doğru söylüyorsunuz. Bu da bir, aynı zamanda da bir sera. Yani çiçek seraları vardır, sebze seraları vardır. Onun gibidir.
Evet.
Kısa dalga boyları adet sonra geçirir. Fakat uzun dalga boyları yukarıya geçirmek o seranın için sıcak kalır. Bundan
anladım.
Kaynaklanan bir küresel ısınma var.
Küresel ısınma.
Bu ne zamandan beri?
Evet, ne zamandan beri efendim? Epeydir var galiba. Çünkü çok konuşuyoruz bu küresel ısınma.
Tabii. Şimdi halk bunu ne zamandan beri öğrenmeye başladı? Nereden baksanız 20-25 senedir ve 30 senedir öğrenmeye başladı. Ama bilim adamları olarak biz de bunu 50 senedir, 60 senedir takip ediyoruz.
Hmm.
O zamandan beri bunun gösterileri var. 1850 yıllarda sanayi devrimiyle birlikte üretimin artması, nüfusun artmasından dolayı elektrik enerjisi ihtiyacı, dolayısıyla elektrik enerjisini elde etmek için fosil yakıtların kömürdü, ondan sonra füllüldü, bunları yakarak elektrik enerjisi elde ediyor. Bunların fazlaşması, bunlar yandığı zaman fosil yakıtlar atmosfere karbondioksit veriyor.
Anlıyorum.
Dolayısıyla sera gazı kalınlaştı. Dolayısıyla dünyamız ısınmaya başladı.
Peki bazı yıllar, mesela Nisan ayı, Şubat ayı bu kadar sıcak geçmiyor ama bazı yıllar bu sene olduğu gibi çok sıcak oluyor. Bu farklılığın sebebi ne Sayın Hocam?
Bu şimdi şöyledir. Bir periyodik olarak belirli senelerde kuraklık olur, belirli senelerde sıcaklıklar fazlaşır, belirli senelerde şey olur, soğuk olur.
Evet.
Şimdi bu sıcak olan senelerin frekansı artmaya başladı. Yani eskiden Türkiye 20 senede bir sıcak hava dalgası geçiriyorsa veya 15 senede bir kuraklık geçiriyorsa, şimdi artık bu 10 seneye 5 seneye düştü. Bunun nedeni işte bu küresel ısınma.
Hmm.
Artık yani hep Nisan ayı 30 dereceye mi geçecek? Hayır. Bundan 2 sene sonra, belki 3 sene sonra daha soğuk bir Nisan ayı geçirebiliriz. Ama sıcak geçen Nisan aylarının sayısı artacak bundan sonra önümüzdeki yıllarda.
Daha evet, da yükselecek diyorsunuz.
Daha
anladım.
Da yükselecek.
Anladım.
Bu sene yaz aylarında artık.
Peki şunu da sorayım değerli hocam. Siz İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bunun araştırmalarını da yapıyorsunuz ama ölçümlerini de yapıyor olabilirseniz lütfen üniversiteniz adına tabii de dinleyicilerimizi aydınlatabilirsiniz. Küresel ısınma ve sanayileşme dediniz. Şimdi sanayileşmenin yoğun olduğu yerler var İstanbul'da, Türkiye'de. Bu hava kirliliğine de aynı zamanda neden olmuyor mu? Bazen çok yoğun pus, hatta kokusunu alıyorum ben sisin ve dumanın. Olabiliyor kesinlikle, mu Sayın Hocam?
Tabii kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Sanayileşme, ki hele Türkiye'de enerji ihtiyacı, enerji açığının fosil yakıtların kullandığı termik santrallerden kullanılmaya başlanması, hızlanması bunun. Türkiye'de şu anda yaklaşık 80 tane termik santral var. Bunların işte yarısı faal durumda. Ve bunlar kömür yakıyor. Bu kömürden çıkan kirlilik atmosferi kirletiyor. Bilhassa büyük şehirlerde, yani İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde buna ilaveten bu hava kirliliğine, yani ısınmadan veya enerji ihtiyacını karşılamadan kaynaklanan kirliliğe ilaveten bir de fotokimyasal smog dediğimiz bizim,
evet,
araçlardan çıkan kirlilik vardır. Şimdi bu mevsimden itibaren artık ısınma kirliliği ortadan kalkıyor. Yani sobalar yanmıyor, kanserler yanmıyor. Bu ortadan kalkıyor ama kirlilik devam edecek.
Devam ediyor,
kirlilik,
evet.
Nasıl devam edecek? Bu şeyden dolayı, araçlardan, yoğun İstanbul'da nereden baksanız 7-8 milyon araç var.
Evet.
Bunların çıkartmış olduğu
egzoz dumanı.
NOx'lar, evet, egzoz dumanındaki NOx'lar güneş ışığıyla birlikte fotokimyasal smoğu meydana getiriyor ki bu çok tehlikeli bir hava kirliliğidir. Yani bu işte 1953 yılında, 52 yılında Londra'da meydana gelen bir fotokimyasal smog hava kirliliği gibi. Bunlar da insanı bronşitini, işte astımını azdıran ve kalıcı kronik hastalıkları meydana getiren akciğerde ve şeyde bunlar da meydana getiren şeyler. Yani
Sayın hocam,
bu güneş ışığı artınca bu da artıyor.
Bunu hatırlattığınız için çok teşekkür ediyorum. Çünkü daha dün yolda ben inanılmaz bir egzoz dumanı çıkartarak giden bir taksi gördüm. Ama nasıl bir egzoz dumanı? İnsanın böyle ciğerine işliyor ve mesela kırmızı ışıkta geçenlere işlem yapan polisler bu havayı inanılmaz kirleten araçlar karşısında hiçbir şey yapmıyorlar. Halk otobüsleri, minibüsler inanılmaz dumanlar çıkartıyorlar. Egzoz dumanları.
Men edilmesi lazım bunların kesinlikle.
Değil mi?
Yani
kesinlikle.
O kadar kişiyi zehirliyor yani.
Aynen.
İşte o duman dediğiniz, NOx dediğiniz bizim çok tehlikeli bir şey, kirletici.
Kirletici. Profesör Doktor Orhan Şen, İstanbul Teknik Üniversitesi. Hocam çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi haftalar.
Evet, işte duydunuz. Hocamız diyor ki, Orhan Şen hocamız diyor ki, hava sıcaklıklarının sebebi küresel ısınma. Küresel ısınma iklim değişikliği diye boşuna söylemiyor bilim adamları. Onlar söylüyorsa doğru, bilim adamları. Onlar somut veriler üzerinden konuşuyorlar. Öyle çıkıp hani televizyona spor yazarları gibi yoruma dayalı kafadan atarak o öyle olacak, bu böyle olacak demiyor. Adam bilim adamı. Diyor ki küresel ısınma. Ve önümüzdeki günlerde şu kadar artacak diyor. İşte bak arttı. Nisan ayında 30 derece olur mu hava? Oldu. Bugün daha da sıcak olacak. Ve siz bekleyin, bunlar daha iyi günleriniz. Daha da sıcak olacak. Bunun daha Mayıs'ı var. Haziran'ı var, Temmuz'u var, Ağustos'u var, Eylül'ü var. Yanacak ortalık, yanacak. İstanbul'daki trafik için de şunu söyleyeceğim. Bunlar daha iyi günleriniz. İstanbul'da Silivri'den Tuzla'ya kadar inşaat var. AVM'ler var, plazalar var, toplu konutlar var. Daha bunların inşaatları var. İstoç'ta inşaat var, Batışehir inşaatı var, Akşehir inşaatı var. Üçüncü köprü inşaatı var. Kanal İstanbul inşaatı var. Varoğlu var. Bunlar bitince ne yapacaksınız? Sevgili İstanbullular. Bunlar da iyi günleriniz. Müzik girmeyecek misin? İsterseniz kısaca bir yol durumuna da bakalım. Yol durumu ile ilgili. İstanbul'da %53'lük bir trafik yoğunluğu var. D100 Karayolu, Büyükçekmece çift yönlü bakım onarım çalışması var. Mecidiyeköy'de bakım onarım çalışması var. Oralar yoğun. Aksaray Yenikapı arası Avrasya Tüneli çalış. Bak bir de Avrasya Tüneli varmış. Ne tünel bitiyor, ne kentsel dönüşüm, ne kanal, ne hafriyat. Her yerde kuyu bitmiyor. Bitmez. But I know I'll be hunting high and low, high. There's no end to the rain. Ünlü yazarlarımızdan ve şairlerimizden Murat Han Mungan. Sevgili dostlar, kalbimin doğusunda kan akıyor diyordu. Kalbimin doğusu. Güzel söylüyordu değil mi? Dön bak kalbimin doğusuna. Türkiye'de kalbimizin doğusu hala kanıyor. Maalesef. Türkiye'ye bir an önce barış ve kardeşlik gelmesini yürekten, canı gönülden diliyoruz. Sevgili dostlar, bir an önce, bir an önce gelmesini diliyoruz. Bugün 19 Nisan. Bu dileklerle bitireceğiz programımızı. Türkiye'nin her yerine barış gelmesini ve insanların birbirine yürekten, gönülden seni seviyorum demesini istiyoruz. Kürtçe demesi, ez heşte dikim demesini, seni seviyorum demektir Kürtçe. Ya da Arapça, benim Ayşem'e söylediğim gibi,
Ene ehipki ukılsa tahipki. I love you ya da ihlibedih demesi gibi. Seni seviyorum yürekten demesi gibi. Böyle bir Türkiye'yi özlemek bizim için çok mu? Çok mu? Nice mutlu yıllar hep birlikte ölene kadar bir yastıkta. Yarın görüşünceye kadar sevgili dostlar. Herkesin karnı tok, sırtı pek olsun.